Ayrım 17.
Ki kapalı havalarda yapraklarda kalan yağmur damlaları gibiydi. Çok geçmeden bulutlardan çıkan güneş vurunca karanlığı dağılmış, ışımıştı. Şimdi gördüğü yerleşen yastı, unulmaz bir acının yer eden çizgileriydi annesinin yüzünde. Bir gerçeği belli belirsiz sezer gibi oldu Zülfikar Bey. Daha yakınlarında tek silah sesi duyulmadan savaşın yaşayışlarının gidişini bütünüyle değiştirecek acılarını çekiyordu şimdiden annesi. Gramos dağlarını aşıp Nestoran'a doğru inerlerken aşağılarda dört bir yana giden bütün geçitlerin makiliklerin arasında kıvrıla kıvrıla ovaya ulaşan dağ yollarının benek benek göç kollarıyla dolu olduğunu gördüler. Savaş üç gün içinde bölgede yaşayan bütün Türkleri göçebe etmişti. Yollardaki benekler ağır ağır kımıldıyor, göç yolları güneydoğudan kuzeybatıya doğru akıyordu. Onlarsa kuzeyden iniyorlar, göçenlerin geldiği yöne doğru ilerliyorlardı. Yolları üstünde karşılaştıkları göçmenlerin çoğu bir eşek yükü eşya, yedeklerinde çektikleri bir keçiyle çıkmışlardı yola. Kadınlar kucaklarında bebekleri, erkekler omuzlarına bindirdikleri küçük çocuklarıyla yol almaya çalışıyorlardı dinmeyen sağanak yağmur altında. Bir göç kolunda yaşlı babasını sırtına almış genç bir erkek gördüler. Yol kıyısına atılmış sofra tahtaları, ayran dibekleri, tencereler, kazanlar görüyorlardı sık sık. Yürüyecek, ayakta duracak gücü kalmamış, yol kıyısına yığılmış inleyen yaşlıları, ağlayan çocukları, yüklü hayvanların semerlerinde eşyaları atarak boşalttıkları yere kucaklayıp bindirmeye çalışanlarla karşılaşıyorlardı. Konuştukları yaşlı bir göçmenden Yunan ordusunun Alasonya'yı aldıktan sonra Serfice'ye doğru ilerlediğini öğrendiler. Yunan ordusu Alasonya ve Serfice arasında katırların bile zor yol aldığı Sarandopora geçidini aşmış Serfice'ye yaklaşıyordu. Bizimkiler çekiliyorlardı. Yanlarında ekmek, peynir, yiyecek ne varsa yaşlı adama verdiler. Yapabilecekleri tek yardım buydu. Öğleye doğru Nestoran'a yaklaşırlarken yolları üstünde önleri sıra tek başına giden bir adam gördüler. Uzuna yakın boylu genç bir adamdı. Üç gündür sakal tıraşı olmamış, avurtları çökmüş yüzüyle aşırı yorgun görünüyordu. Ayakları gövdesini taşır gibi değil, gövdesi geride kalan ayaklarını çeker götürür gibi sallantılı bir yürüyüşü vardı. Derilerine yapışan giysileriyle ip ip olmuş yapışmış saçlarına bakılırsa saatlerdir yağmur altındaydı. Arabayı yanında durdurdular, adamı aldılar. Yanlarından kasasına çaktıkları direkler üstüne gerdikleri bir tente ile örtmüşlerdi arabalarını. Yağmurdan korunabiliyorlardı. Adam üstünden başından sular sızarak girdi arabaya. Nestoran'a varınca indiklerinde oturduğu yer bir kova su dökülmüş gibi ıslaktı. Üstelemiyor, bir şey sormuyorlardı adama. İyi gelir ısıtır diye bir şişe konyak almışlardı yanlarına. Zülfikar Bey konyak şişesini uzattı adama. Almak istemedi ilkin. Açtı, ortadaki sepetin dibinde kalan birkaç elmaya takıldı bakışları. Sepetten bir elma aldı, verdi Kasım. Elmayı aldı, ısırdı, bir iki kez çiğnedikten sonra ağzındaki elma parçasını unuttu, kımıltısız çeneleri yanağında elma parçasının şişiyle daldı gitti. Az sonra bir kez daha çiğnedi, yine durdu, gözlerini yumdu. Gözlerinin önüne, hatırına ne her geldiyse ürktü. Başını iki yana salladı, gördüğü görüntüleri silmeye, gözlerinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Ekrem'di adı, Alasonya'dan kaçmıştı. 36 saattir yollardaydı. Anlattıklarını dinleyenler aklının yerinde olmadığını sanırdı. İki gün önce öğleden sonra başlamışlardı top seslerini duymaya. Ne zaman başladı top sesleri koştum eve. Dalıyor, bir süre kesiliyordu anlatması. Karım kızımla oğlum birbirine sarılmış hep birden ağlaşıyorlardı. Yine dalıyor, görür gibi oluyordu yaşadığı o karabasanı. Yeniden konuşmaya başlayınca kopuyordu anlattığı olayların sırası. Gözümün önünde gittiler. Yine susuyor, keşke kurtulmasaydım, keşke yaşamasaydım. Dizine indiriyordu yumruğunu. Keşke ben de ölseydim onlarla birlikte. Zülfikar Bey, ısıtır, iyi gelir diye bir daha uzattı konyak şişesini. Bu kez geri çevirmedi, aldı yudumladı. Evlerinin 40-50 adım ötesinde cami vardı. Karanlık basarken mavzer sesleri gelmeye başladı minareden. Avluya çıktı, minarenin şerefesinde iki hocanın ellerinde mavzerler, Allah'tan korkmazlar, kafir köpekler, sizin yeriniz cehennem, cehennemde yanacaksınız diye lanetler yağdırarak güneye doğru ateş ettiklerini gördü. Sonra öbür minarelerden de mavzer sesleri geldi. Dışarıdan makineli tüfekler karşılık vermeye başladı. Eve girdiğinde karısı çocuklarını giydirmiş, kaçalım diyordu. Kaçalım ama nereye? Karım aceleyle bir kez daha kaçalım deyince ben de kaçalım dedim. Çarşıda kunduracılık yapardım ben. Dükkanım hiç aklıma gelmedi. Atımız arabamız yoktu. Kızım 10 yaşındaydı, oğlum 8. Tuttuk ellerinden kaçtık. Yine daldı, bir titreme geçirdi. Başına gelenler anlaşılmıştı yanında karısı çocukları olmadığına göre. Arabadakilerin hiçbiri karısının çocuklarının başına geleni sormadı. Neden sonra Kasım yavaş sesle elmanı ye dedi. Zülfikar Bey bir yudum daha al diye konyak şişesini uzattı. Nasıl kaçtık o karanlıkta, nasıl çıktık Alasonya'da anlamadım. Hala anlamam. Biz Alasonya'dan çıkarken mavzerler susmuştu minarelerde. Ağlama, çığlık, küfür, kadın, erkek, çoluk, çocuk sesleri. Biz gecenin ayazında kırda bağlar arasında bulduk kendimizi. Ben esas deskatiliyim. Orada bir Rum usta yanında öğrendim sanatı. Başka kaçanlar vardı önümüzde, yakınımızda. Biz tuttuk deskati yolunu. 2-3 saat dayanabildik yürüsek deskatide olurduk. Birden bir projektör geçti üstümüzden. Yere kapanamadan yakalandık. Bir makinalı tüfek tıkırdadı taradı. Hem önümüzü hem arkamızı hem bizi. Yere kapanmıştık ama geç. Makinalı sustu, yarıya kadar doğruldum. Ne karımda doğrulma kımıldama vardı, ne çocuklarda. Seslendim, birinden ses gelmedi. Bak şu Allah'ın işine. Ben onların yanındayken, bir karış yanında, önce ittim onları yere kapadım. Ben sonra attım kendimi yere. Bana tek kurşun değmesin, onların üçü de can versin. Yine sustu, bu kez kendi istedi konyak şişesini. İstediğine pişman olmuş gibi küçük bir yudum içti, bıraktı. Bilemedim ne yapayım. Baktım sesler gelir yakından. Rumca sesler. Embiroz. İleri, dedi biri. Belki 10 kişi embiroz diye karşılık verdi. Başım döner, kulaklarım uğuldardı. Şaşkındım. Düşünmeden ayağa kalkayım dedim. Projektörler yandı. Başladı bana doğru taramaya. Tam üstüme gelmeden, düşünmeden atmışım yere kendimi. Işık üstümü yaladı geçti. Baktım sesler yaklaşır, Yunanlılar gelir gördüm. Ellerim kan içindeydi. Çocuklarımın, karımın yaralarından kan bulaşmıştı. Sırtımı sürdüm avucumdaki kanı. Yüzü koyun karıma, çocuklara sokuldum, uzandım. Üç Yunan eri geçti üstümüzden. Süngüleri yere dönük, biri fener tuttu. Nekroz, ölmüş dedi. Kestim soluğumu. Kanlı sırtımı, çocukların, karımın yaralarını dolaştı fener. Kim bilir kaçar kurşun yemişlerdi makinelden. Erlerden biri süngüleyecekti bizi. Arkadaşı Nekri, ölmüşler dedi. Geçtiler, gittiler. Orada çektim çekeceğim acıyı. Yattığım, uzandığım yerde. Nasıl bıraktım onları orada, nasıl kalktım anlamadım. Kim tuttu kaldırdı beni yerimden? Yolda hep düşündüm. Acı kaldırdı, acı yürüttü. Yürüdükçe yorgunluk, kaçmak, kurtulmak derdi acımı kesti. Deskati'ye kadar gizlene gizlene yattım, kalktım, yürüdüm gece yağmur altında. Dün bütün gün yürümüş, gece karanlığında kurttan, sırtlandan korunmak için bir Arnavut köyüne sığınmış, bu sabah gün ağarırken yola çıkmıştı. Çalcılar köyüne gidiyordu. Çalcılara gelin gitmişti ablası. 5 yıl var görüşmemişlerdi. Bakalım bulacak mıydı Çalcılar'da? Türk Arnavut Müslümanı bol bir köydü Nestoran. Bir hana indiler. Ocak ateşinde kurundular, karın doyurdular. Ertesi gün gönüllü yazılmak için manastıra gideceklerinden söz ettiler Ekrem'e. Ekrem 3 yıllık askerlik yapmış, onbaşı olarak tamamlamıştı hizmetini. Manastıra gitmek, gönüllü yazılmak, çocuklarını, karısını öldürenlere karşı savaşmak, yaşama döndüren yeni bir umut oldu Ekrem'e. Sofraya otururken isteksizdi. O umutla iştahı açıldı, karnını doyurdu. Handan çıkıp yeniden arabalarına binerken değişmişti. Karısıyla çocuklarının ölülerini yerde, açıkta, kurda kuşa yem olacak gibi bırakıp gitmekten duyduğu vicdan azabını hafifletecek bir neden bulmuştu. 22 Ekim günü gönüllüler toparlanamadı. Savaşın başlamasından beri geçen 4 gün beklenmedik yeni dertler açmıştı başlarına. Kimi Zülfikar Bey gibi Arnavutluk'taki yakınlarının yanına götürmüştü ev halkını, kimi düşmanın uğramayacağı dağ köylerine. Bazıları gidecek, sığınacak yerleri olmadığı için köylerinde yakınlarının yanında kalmayı, onların yazgısını paylaşmayı seçmişti. Başlarına her ne gelirse birlikte gelecek, sağ kalırlarsa birlikte sağ kalacaklar, ölürlerse birlikte öleceklerdi. Savaş başlamadan önce gönüllü gideceklerin sayısı 74'ü bulmuştu. 23 Ekim sabahı Goriçka'daki konağın önünde toplanan 19 kişi vardı ancak. Zülfikar Bey ile 20'yi, Alasonyalı Ekrem Onbaşı ile 21'i buluyorlardı. Zülfikar Bey gelen gönüllüler arasında İsmail'i göremeyince nerelerde kaldığını sordu Cafer'e. Son bir hafta içinde hiç görünmemişti İsmail. Bir hafta öncesine kadar her karşılaşmalarında kendileriyle birlikte gönüllü gideceğini söylüyordu. Zülfikar Bey'e niye gelmemiş, niye görünmemişti? Cafer, bu 10 gün içinde ben bir kez gördüm yüzünü. O da Görce'ye gittiğiniz gün arkanızdan öğleye doğru geldi. Manastıra ne gün gideceğimizi sordu. Söyledim. Ne dedi? Kaç gündür anamı yanlarına bırakacağım bir kapı aradım, uğrayamadım. Bugün Kaylar'a gitmekti niyetim. Gitmeden beyi göreyim dedim. Yarın Kaylar'a gider akşama dönerim dedi, gitti. 2 gündür gene ortada yok. Dediği gibi Kaylar'a gitti mi, gidip Kaylar'da mı kaldı, yoksa köyünde mi, bilenle karşılaşmadım. Gerçekte İsmail bir aydır oyalıyordu Zülfikar Bey'i. Gönüllü gitmeyi hiçbir zaman aklı yatmamıştı. Gönüllü gitmek için nasıl can attığını gördüğü Zülfikar Bey'e, bunca iyiliklerinden, cömertliklerinden yararlandıktan sonra gönüllü gitmeyeceğini söyleyemezdi. Hikmet Bey, Zülfikar Bey'e olan yakınlığını biliyordu. 2 hafta önce Uçanay'a uğradığında, sen de gönüllü gidiyor musun diye sormuştu. Zülfikar Bey ile Hikmet Bey'in aralarının iyi olmadığını, yıllardır çekiştiklerini bilen İsmail, sorunun gerçekte, sen de Bey'in birlikte gönüllü gidiyor musun demek olduğunu çabuk anladı. Yıllardır Hikmet Bey'in önünde Zülfikar Bey'den yana olduğunu saklamayı becermişti. Yine en doğru, en yansız karşılığı bulmakta zorluk çekmedi. Yaşlı anamı kime bırakayım? Ben bir kaldım evde elinden tutan. Hikmet Bey'in o ara bütün istediği bu kadarlık bir yansızlıktı ondan. Aferin dedi, anana hayırlı evlat ol. İsmail gönüllü gitmekten kurtulmanın çaresini kendisini arayanlardan kaçmakta, ortalarda görünmemekte buldu bu konuşmadan sonra. Zülfikar Bey'in sabahtan Görce'ye gideceğini bile bile Goriçka'ya uğradı Cafer'le görüştüğü gün. Zülfikar Bey'in Görce'den ne zaman döneceğini sordu. Kaylar dönüşü uğrayacağını söyleyip selam bırakarak Goriçka'dan ayrıldı. 3 gündür kayıptı yine. Bir yandan gönüllü gitmekten kurtulup bir yandan da Hikmet Bey'i kırmadan Zülfikar Bey'i oyalayacak bir türlü dolaplar çevirmek olsa olsa onun gibi bir köylü kurnazın becerebileceği işlerdi. 23 Ekim sabahı Goriçka'da konağın avlusunda toplanan gönüllülerin yola çıkması İsmail'in yüzünden yarım saat gecikti. Gideceklerin hepsi sözleştikleri saatten önce geldiler. Bir İsmail yoktu ortalarda. Yağmur toplanmalarından az önce durmuş, bulutlar yükselmiş aralanmışlardı. Bir çeyrek yarım saat sonra başlayabilirlerdi yine. Oyalanmadan yola çıkmaları iyi olurdu. Zülfikar Bey İsmail'in yolundan ayıramıyordu gözlerini. Önce neredeyse gelir diyordu. Az sonra nerelerde kaldı bu çocuk diye hem kendini hem arkadaşlarını avutmaya çalıştı. Arkadaşları Zülfikar Bey'in daha çok üzülmemesi için sabırsızlıklarını belli etmemeye gayret ediyor, susuyorlardı. Zülfikar öfkelenmeye başlayıp da ''Hiç böyle yapmazdı, ne oldu buna, düştü bacağını mı kırdı?'' deyince İğnelili mümin pehlivan ''Dün karşıdan gördüm, koşa koşa yürürdü, turp gibiydi'' dedi alaylı bir tonla. İğnelili İsmail'in köyüydü. Kuzeyden yana Uçana'nın bir kurşun atımı altında kalırdı. Ötekiler belli belirsiz gülüştüler. İçlerinden biri, ''Uyurken yatakta kırmıştır bacağını'' dedi. Mecnun kaptan, ''Hiç üzme canını bey'' dedi. Gülüşmeler arasında onun gelmeye niyeti yok. ''Ne biliyorsun? Niyeti olan adam gelirdi. Nasıl biz kalktık geldik, o da gelir burada olurdu.'' Zülfikar Bey inanamıyordu İsmail'in gelmeyeceğine. İnanmak da istemiyordu. En azından haber verirdi. Mümin pehlivan, ''Sen onun haber mi vermesini beklerdin? Tam buldun haber verecek adamı'' dedi. Zülfikar Bey kırılmıştı, üzgündü. ''Bunca yıldır hiç böyle yapmadı bana.'' Mümin pehlivan, ütekilerin duymayacağı gibi belli belirsiz mırıldandı. ''Sana.'' Zülfikar Bey, ''Öyleyse yola çıkalım.'' dedi, öne düştü. Davrandılar, Zelinç'e doğru yola düzüldüler. Mümin pehlivan Cafer'i kolundan tuttu, yavaşlattı. Zülfikar Bey'den 4-5 adım geride kaldılar. az önce mırıldanarak başladığı sözünü tamamladı. Sana elbet göstermez iç yüzünü diyecektim, yarıda kestim. Senin ekmeğini yer, nasıl göstersin sana iç yüzünü? İsmail'in ne mal olduğunu nasıl olsa gün gelir kendi anlar dedim, sustum. Cafer, iyi ki demedin dedi. Ben de öyle yaparım. Bazı işlerine karışmam, susarım. Beyin tek kusuru saflığı. Yakın tuttuklarına hep candan, gönülden inanır. Mümin pehlivan başaltına güreşirdi panayırlarda. Büyük düğünlerde düzenlenen güreşlerde. Yaşı 30'u bulmuş, sırtı yere gelmemiş, pes etmemişti henüz. Epey geniş namı vardı Makedonya'da. Kıvrak güreştiği için ayrıca sevilirdi. Ah derlerdi, şöyle 20-25 okka daha ağır olsa, başa güreşse, koca Yusuf'la güreş tutardı alimallah. Gerçekte baş altını bile tutmuyordu ağırlığı. Gönüllülerin en yaşlısı 36 yaşını bulan Mecnun kaptandı. Doğru adı Süleyman'dı kaptanın. Başkalarının delilik sayacağı derecede dürüst davranışları, tok sözlülüğü yüzünden Mecnun takmışlardı adını. Deliliklerinden biri bütün kaylar köylerinde dillerdeydi. Bölgede ekini çiğnemek ağır günah sayılırdı. Süleyman kaptan bir gün avda ardına düştüğü tavşanı tarladan tarlaya kovalarken ikili bir tarlaya dalmış 3-4 sap ekin çiğnemişti sağ ayağıyla. Kendini ekinin dışına atınca hemen kundurasının sağ tekini çıkarıp tarlanın kıyısına bırakmış. "Te bu meretle çiğnedin ekini," demiş, 3 yıl ceza vermişti sağ ayağına. 3 yıl kundurasız, çorapsız gezecekti sağ ayağı. Gerçekten de o günden sonra karşılaşanlar hep sağ ayağı çıplak görmüşlerdi onu. Bir süre sonra ekin sahibinin, "Yapma, etme, bir kazadır başa gelmiş, ben hak aramadım senden, çoktan bağışladım," demesine, "Niçin bağışlarsın, niçin bağışlayasın?" diye karşılık vermiş, "Bağışlarsan günaha girersin, bırak günah işleyen cezasını çeksin, görene ibret olsun." O inatla bir yaz bir kış çıplak ayakla dolaştıktan sonra bir tutam ekine bu ceza yeter diyenleri dinleyerek nasır bağlayan ayağını bağlamış, çorap kundura giydirmişti. Kaptanlığı ise 1906 yazı harmanını kaldırırken hakkının 4 katını almaya kalkan aşar mültezimini omzundan vurup dağa çıkması yüzünden takmışlardı. Hürriyetin ilanından sonra af çıkınca köyüne dönmüştü ancak. Böylece 25 yaşına kadar İspansalı Sarı Süleyman olan adı önce Mecnun Süleyman'a, aşar mültezimini vurup dağa çıkınca da Mecnun kaptana dönmüştü. İyi nişancıydı. Nişan aldığı hedefin metelik kadar açığını görmesin, tetiğe asılır vururdu. Dağda kaldığı 14 ay boyunca kaylar jandarmasını çok koşturmuştu ardından. Kimseyi soyduğu, haraç istediği duyulmamıştı. Sadece hükümete teslim olmuyordu. Uğradığı her köyde ağırlıyorlar, seve seve karnını doyuruyor, saklıyorlardı. "Suçum günahım olsa kendim verirdim, kendi cezamı," diyordu. "Nasıl attım çarığı ayağımdan, verdim cezasını? O hırsız aşırcıyı haksız vursaydım, tek kurşun sıktım, onun sağ omuz iliğine, kendi sağ omuz iliğime 2 kurşun sıkardım. Teslim olmam ben böyle hırsızlara, arka çıkan hükümete. Kaç teneke buğday çıktı tarlamdan, konu komşu gördü. Hepsi bilir doğruyu. O hırsız bir teneke yerine 4 teneke aşar almaya kalktı benden. Yedirseydim ona çoluğumun çocuğumun rızkını, ben de hırsız olurdum, ortak olurdum ona." Halk sevmişti Mecnun kaptanı. Bölgenin saz şairlerinden biri destanlaştırmıştı hikayesini. "Koçana dağlarında bir sarı yılan, kaylar jandarmasını durdurdu divan." Dizeleri belleklerdeydi destanın. Bütün kaylar köylerinde övgülerle yinelenirdi. Gönüllülerin en genci ise henüz 22'sini süren Zülfikar Bey'di. Aralarında kimse aklına getirmiyordu en küçükleri olduğunu onun. Gerçekte Zülfikar Bey'e özgü bir ayrıcalık da bu. Çok küçük yaşlardan beri öyle ölçülü bir tutumu vardı ki büyükler, babasının arkadaşları bile akranlarından biri gibi davranmak gereğini duymuşlardı ona. Manastır şube başkanının dediği kadar yakın değildi Goruçka'ya. Hiç durmadan yürüyecek olsalar en çabuk adımlarla en az 12 saat çekerdi. Zeleniç, Aydos üzerinden Banitsa yolunu seçtiler. Banitsa'da manastır trenine yetişecekler, yollarını 5 saat kısaltacaklardı. Yolculuklarının en talihli yanı yağmurun durması oldu. Bulutlar hiç alçalmadan doğuya doğru aktı gökte. Kaç gündür sürekli yağmurlardan balçıklaşan yolun ayak bileklerini bulan çamurunu aldırmadan yağmura tutulmadıklarına şükrettiler. Zeleniç'e gelinceye kadar Zülfikar Bey arada bir dönüp gerilerine bakıyordu hala. Mümin pehlivan tutamadı kendini. "Bey, sen hala İsmail'i mi beklersin? Belki yetişir diye geçer aklımdan." Mecnun kaptan, "Geçmesin bey," dedi. "Niye? İster misin doğru söyleyeyim sana?" "Söyle." "Sen çok güvenme o İsmail'e." Zülfikar Bey kaptana doğrudan karşılık vermedi. Cafer'e döndü. "Duydun mu?" Cafer olumlu bir baş işaretiyle karşılık verdi. "Doğru mu?" Çocukluklarından beri ikisinin de İsmail'le birlikte geçmişti yılları. Birlikte büyümüşlerdi. "Bana sorma. En iyi sen tanırsın İsmail'i. Burada olsa söylerim doğru mu değil mi? Arkasından söz etmem. Sözü sen açsan haklısın derim. Sözü sen açmadın ben açtım. Söyle doğru mu?" "Doğru, kaptan haklı." Sustular. Bir süre sadece solumaları, adımlarının sesiydi duyulan. Kısa bir küskünlük girdi aralarına. İsmail'le yalnız bırakmış gibiydiler Zülfikar Bey'i. Konuşmaları kesildi. Bir dönemeçte bir kez daha döndü geldikleri yola baktı Zülfikar Bey. Sadece ters yönde uzaklaşan tek atlı bir yük arabası gördü yokuşa saran yolda. Goruçka'dan kendilerine doğru gelen tek kişi yoktu. Düş kırıklığıyla hüzünlendi. "Belki anası bırakmamıştır," dedi. Pehlivanı, kaptanı, Cafer'i dolandı bakışları. Üçü de susuyorlardı. Neden sonra Cafer, Zülfikar Bey'in sözünü karşılıksız bıraktıklarını hatırlamış gibi, "Belki de," dedi yavaşça. Öteden biri elini gizlemeden kağıt oynayanlara benzetirdi Zülfikar Bey'i. Yanındakinin eline bakmak aklından bile geçmediği için yanındakinin belli etmeden elini görmeye çalışacağı hiç aklına gelmezdi. İlle de İsmail'i aklayacak bir neden bulmaya çalışıyordu sabahtan beri. Bulamayacak olursa bunca yıldır İsmail'in hep kendisini aldattığından kuşkulanması gerekecek, dolaylı olarak kendi de kolay aldatılan bir duruma düşecekti. Buna razı olmuyordu gönlü. Oysa yanılıyordu. Karşısındakine güvenmek, doğruluğuna inanmak neden küçültsündü bir insanı? Aksine en güzel kanıtıydı kendi doğruluğunun. Hileyle, yalanla, ikiyüzlülükle alışverişi olmadığını gösterirdi. Cafer biliyordu Zülfikar Bey'in belki anası bırakmamış derken neler duyduğunu düşündüğünü. Bütün Goruçka bilirdi Zülfikar Bey'in annesi Saliha Hanım'a bağlılığını. Zülfikar Bey'in ağzından duyduklarından değil, gördüklerinden, görenlerinden, duyduklarından bilirdi. İsmail de bilirdi elbet Zülfikar Bey'in bu yanını. Bildiği için de Zülfikar Bey'in yanında ikide bir anasından söz açar, annesine çok bağlı bir evlat gibi görünmeye çalışırdı. Zülfikar Bey'in gözüne girme numaralarından biriydi bu da. Oysa bütün konu komşuları yıllardır tanıktı İsmail'in anasını nasıl iteleyip kakaladığına, ezdiğine.